Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Trendspor'dan herkese merhabalar. Hem Süper Lig'de yoğun bir gündeme girilmiş durumda, hem de diğer spor dallarında da artık final maçları, final müsabakaları oynanıyor. Normalde Olcan Akça ile birlikteydik ama kendisi bir iş seyahatinde ve bu kez programın editörü sevgili Ant bana eşlik edecek. Futbol konusunda o bana soracak, ben cevaplayacağım. Diğer sporlarda da rol değiştireceğiz. Ben ona soracağım, o bize anlatacak. Başlayalım.
Öncelikle hoş geldin Sinan.
Hoş bulduk.
Ben en son Süper Lig izlediğimde 2015-2016 sezonuydu. Eskişehirspor taraftarıyım ve Eskişehirspor küme düşüşüne bırakmıştım izlemeyi.
Geçmiş olsun. Ancak daha da düşebilirsiniz. Amatöre yani, doğru gidiyorsunuz.
Yani en kötü lig amatör mü bilemiyoruz artık. Amatörde bir kaçıştır diyerek ben lige geçiyorum. Trabzon-Beşiktaş maçıyla başlayacağım. Senin de önceki programlarda yaptığın gibi kronolojik gidelim istiyorum. Ancak maçta çok da bir şey izleyemedik maalesef, taktiksel ya da keyif verme bakımından. Adeta bir ekşi sözlük entrisi olan 0-0'lık Lecce Cagliari'nin 90 dakikalık tekrarını izlemek tadında bir maçtı. Hani ilk yarıda toplam bir şut kaleyi buldu Beşiktaş lehine. Trabzon isabetli şutu yok. Toplam maçta Trabzon 0-68, Beşiktaş 0-74 XG yaptı, gol beklentisinde bulundu. Sanki iki takım da maçı 0-0'a bağlayalım, canımız sıkılmasın, tadımız kaçmasın, birer puan iyidir dedi. Ben iki takımın maç başlangıç planını sana sormak istiyorum ve oradan sonra detaylandırmak istersen sendeyiz.
Son 15 dakikası hariç dediğin gibiydi. Son 15 dakikada biraz daha takımlar baskı kurmaya çalıştı, gol atmaya çalıştı. Zaten yani son 15 dakikada çok daha fazla aksiyon vardır geri kalan 75 dakikaya göre. O yüzden doğru söylediklerin. Şöyle bir durum var. Beşiktaş'ta Amir Aziz Ahmetoviç yoktu ve Cenk yoktu. Cenk olduğu zaman Abubakar'ın yanına ikinci bir forvet sokabilme ihtimali doğuyor Beşiktaş'ta. Ama Cenk olmadığında Redmond'ı bir kenarda koyuyorsunuz. Öbür kanatta da Gezal oynuyor. Bu oyuncuların ikisi de çizgiye basmak isteyen ve kutuya çok fazla koşu atamayan oyuncular. İkisi de topu ayağına istiyor. İkisi de driblinglerle üretmek istiyor. O zaman da Abubakar çok yalnız kalıyor. Redmond formdayken 10 numarada da oynatabiliyorsun. İşte geçen hafta öyle yaptılar. Gezal sağ kanat, Redmond 10 numara, Cenk yine ikinci forvet. Bu ikinci forvet olmama durumu Beşiktaş'ta büyük bir eksi yazdı. Çünkü Abubakar artık ağır bir oyuncu. Eski Abubakar değil ve tek başına dominantlık zor onun için. Mesela Hüseyin çok daha çabuk ondan, Trabzon stoperi. Ve Maxim oynadı 10 numarada. Maxim de oldukça iyi oynadı aslında. Beşiktaş'a geldiğinden beri en iyi maçlarından bir tanesi. Ama o da ağır bir oyuncu. O da çok kutuya giden bir oyuncu değil. Gezal, Redmond, Maxim üçü de ceza sahasını zorlayabilen oyuncular değiller ve bu yüzden de Abubakar çok yalnız kaldı. Beşiktaş'ın gelecek sezon için mutlaka bir ikinci forvet planını yapması lazım. Sonuçta Cenk de artık 30'larına girdi ve ağır diz sakatlıkları yaşamış bir oyuncu. Ona güvenip de tüm sezon tek ikinci forvet olarak da onu düşünemezsin. Mesela şampiyon oldukları sezonda Kyle Larin vardı. O giriyordu kutuya ikinci forvet olarak. Yani biraz Redmond ve Gezal iki kanadı ile birlikte Beşiktaş oynaması çok zor. Yani ikisi de yetenekli oyuncular, çok iyi oyuncular olabilir. Gezal'ın şampiyonluk almışlığı var falan, çok değerli oyuncular ama yani ikisi de çok benzer. İkisi de iki ayrı kanatta olması çok zor. Yani bir tanesi 10 numara, bir tanesi kanat yine kaldırır. Diğer kanatta ikinci bir topsuz koşucu forvet olursa, ama bu şekilde zordu ve Abubakar çok yalnız kaldı. Zaten yani hem Abubakar'ın yalnızlığını gördüğüm zaman hem de ligdeki diğer forvetleri gördüğüm zaman şunu düşünüyorum. Hani santrfor kalitesine çok önem veriyoruz. Ama Ankara Gücü'nde mesela Alisov çok etkili olabiliyor. Teknik kalitesi Abubakar'ın çeyreği yetmez. Veya Antalya Spor'da şu an oynayan, Hatay'da çıkan Bartu var. Pardon, Bertu. Bertu mesela, Bertu'nun da 5'te 1'i değildir Abubakar'ın tekniğinin. İkisi de teknik sıkıntılar yaşayabilen ama hem Bertu'nun bu sene sivrilmesi hem Alisov'un sivrilmesi, fizik kapasitesi çok yüksek oyuncular, zorluyorlar. Mesela Alisov'un Fenerbahçe'ye attığı gol kaçıyor, tekrar Zalai yetişemeden tekrar giriyor araya. Mesela Abubakar orada tamamlayamazdı, Zalai muhtemelen daha hızlı olurdu ve yetişirdi. Bizim ligde Avrupa'nın en yaşlı ligi olmamız, fizik kalitelerinin düşük olması bu tip işte Alisov, Bertu gibi oyuncuları biraz daha çıkardı. Bence büyüklerin de bunu düşünmesi lazım. Biraz daha kalitenin yanına biraz daha fizik kalite de eklemesi lazım. Yani teknik kalitenin yanına fizik kalite de eklemesi lazım diye düşünüyorum. Ben Beşiktaş'ta eksik olarak bunu gördüm. Zaten Beşiktaş gelecek sezonun planlarını da yapıyor bir yandan. Masuaku'yla da şimdi anlaştılar.
2 artı 1 yıl 2 milyon euro gibi bir bedel olması lazım.
Evet, sonradan toparladı o. Ha, biraz bunları görüyorlar. O yüzden çok da hani dert edilecek bir maç değil. Trabzonspor için de daha da kötüydü durum. Onlar da Bielsa ile anlaşmak üzereler, teknik direktörleri. Kendisini Zagreb'te izlemiştim. Hatta Fenerbahçe'yi 4-1 ya da 4-0 gibi bir skorla yenmişlerdi birkaç yıl önce. Çok böyle coşkulu, heyecanlı bir adam ve Trabzonspor büyük bir heyecan kaybı yaşıyordu. Gelecek teknik direktörün bu coşku ve heyecanla gelmesi biraz iyi gelebilir Trabzonspor'a. Bunu bence bu maçta da gördük. Oyuncular çok hırsız, hevessizdi. O yüzden iki takım için de zaten geleceği düşünme dönemleri bugün çok önemli değil.
Anladım. Bir tek yani maça dair Trezeguet benim biraz dikkatimi çekti. Hani evet, maçın 53. ya da 55. dakika o civarda oyuna girdi. Ve oyuna girdikten sonra hani çok bir şey yapamadı. Evet, hani çok yine uçtu kaçtı tabirini kullanamayız. Ama en azından Beşiktaş'ın sağ tarafını biraz zorladı. Hani orada bir maden bulmaya çalıştı. Tam bulamadı. Ama işte yani yine pozisyon yaratmaları. Bakasetas'a birkaç tane çıkardı pozisyon. Mert'i biraz zorlamaya çalıştılar ama çok da isabetli olmaktan uzaktı.
Trezeguet bireysel olarak en iyi, yani birebirlerde en etkili oyunculardan bir tanesi ligde. Bu maçta sadece birebir bir oyuncunun çıkıp bir şeyler üretmesi üzerinden olabilecek bir maçtı. Takım oyunu işlemiyordu iki takım içinde. O yüzden Trezeguet'in bireysel yeteneğiyle gole yaklaşmaları da olası bir durumdu zaten. Trezeguet de etkiliydi bence de, katılıyorum.
Anladım. İstersen Fenerbahçe Ankara Gücü'ne geçelim mi?
Geçelim.
Şöyle, Fenerbahçe Ankara Gücü'ne geçmişken ben Süper Lig'e uzak bir elbette programın editörü olarak 101 seviyesinde biliyorum ama Arda Güler diye bir gerçek var ve artık gerçekten stadyuma gidip maç mı izlesem hissini yaratabiliyor bir insanda, hani ligden uzaklaşmış birine. Benim gördüğüm kadarıyla maçın ilk yarısında değil Ankara Gücü, Fenerbahçe'deki takım arkadaşları bile Arda'nın hızına, zekasına yetişemedi. Alıyor gidiyor, alıyor gidiyor. Yani o mahalle maçlarında kaleciden topu alıp herkes çalınıp giden çocuk gibiydi. Hatta Messi'nin ilk çıktığı dönem bütün sahayı çalınmayıp attığı bir gol vardı İspanya Kupası'nda. O dönemi çok hatırlattı bu. 43. dakikadaki kaçırdığı pozisyonda vesaire. Ancak takım hiç destek olamadı Arda'ya ve Arda da hani fizik kalitesi maalesef henüz yaşı da gereği çok gelişmemiş bir futbolcu. 60. dakika civarında bitti pili.
İkinci yarıda çok etkisizdi, evet. İlk yarıda çok etkili olup ikinci yarıda da çok etkisiz olması çarpıcıydı gerçekten.
Ya işte tam şey değil mi? FM'de iki maç falan böyle arka arka oynatmışsın ama çok kritik maça çıkarken oynatırsın ama ilk yarıda pili bitip ikinci yarıda çıkarman gereken oyuncu. Biraz o hissi verdi Arda ama yani ne olursa olsun Arda'nın pili ikinci yarıda bitmiş olsa da belki bunu ilerleyen dönemlerde ilk yarıyı biraz daha dengeli, ikinci yarıya biraz daha enerji saklar. Ancak yine de ben bir Arda'nın bu maçtaki performansı ve Fenerbahçe'nin Arda'ya olan ihtiyacını sana sormak istiyorum. Çünkü ilk başlarda takım işlerken Arda'ya forma verilmediğinde çok da aslında ses çıkarılmıyordu. Ama şu an Fenerbahçe Arda varken iş yapabiliyor.
Doğru. İlk yarıdaki performansı da gerçekten çok iyiydi. Direkt Alex'i hatırlattı bana. Sanki 10 yıl önceye gitmişiz ve Alex'in ruhu geri gelmiş gibi bir şeydi. Güzeldi o yüzden. Tekrar Alex imgeleri görebilmek güzeldi Süper Lig'de. İzlemesi keyifliydi. Şöyle bir durum var. Sen şimdi dışarıdan izliyorsun ve diyorsun ki ya bu adam çok iyiymiş, niye oynamıyor? Her hafta izlemeyenler için çok şaşırtıcı oluyor. Bu adam ligin çok üzerinde gözüküyor. Niye oynamıyor o zaman diyorsun. Orada şöyle bir durum var. Jorge Jesus çok spesifik bir teknik direktör. Belli bir sistemi var ve o sistemi her gittiği ülkede neredeyse birebir aynı şekilde oynatmaya çalışan bir teknik direktör. Ve bununla da çoğu ülkede başarılı olmuş bir teknik direktör. Çok da tecrübeli. Neredeyse oyunun bir bug'ını bulmuş bu sistemle. 4-1-3-2 ile. Ve bu dizilişte biraz daha böyle Arda gibi 10 numara oynamak isteyen oyunculara çok fazla yer olamayabiliyor. Hatta bunu Bernardo Silva da yaşamış. Yani Bernardo Silva da olağanüstü bir yetenek olarak çıktı ki zaten Manchester City'de neler yapıyor.
Bayrak adamı dönüştü yani.
Evet, son Bayern Münih maçında da çok iyiydi. Böyle bir oyuncuyu da oynatmakta zorlanmıştı Jorge Jesus. Yani Portekizliler o dönemde benzer şeyleri yaşadı. Biraz sisteminde 10 numara oynatması zor. Ama ona rağmen gerçekten sistem değiştirtecek bir oyuncu mu Arda? Bence evet. Ama yani yine de işte bu evet diyoruz 45 dakika için ama ikinci yarıda olmaması da bir yandan Jesus'a hak da verdiriyor. Sonuçta hani takım oyunu oynatıyor Fenerbahçe'ye. Bireysel oyuncular üzerinden gitmiyor. Yani bir yanım Jesus'a hak veriyor, bir yanım da Arda gibi olağanüstü bir yetenek niye bu kadar az süre alıyor diye tabii ki şey yapıyorum, tepki gösteriyorum. İlginç tarafı şu, Arda'dan sonra İrfan girdi. İrfan da ıslıklarla girdi. İrfan'ın zayıf bir mental olduğunu düşünüyordum. Ama hem Beşiktaş maçında da benzer şekilde girdi, çok etkili oldu. Hem bu maçta benzer şekilde girdi. Tabii bazı taraftarlar da destekledi. Bu maçta da çok etkili oldu ve maçı çeviren isim oldu. Yani ilk yarı Arda oynadı. İkinci yarıda maçı çeviren isimlerden bir tanesi İrfan Can oldu. Ve şimdi Başakşehir maçı var. İkisini birlikte oynatmak da tam zor. Yani Jorge Jesus'un en yapmayacağı işlerden biri de ikisini birden oynatmak. Çünkü birini bile zor oynatıyor az önce söylediğim nedenden dolayı. Çok on numara oynatamıyor. Ve ben Başakşehir maçında mesela İrfan Can'ı bekliyorum. Hem eski takımı tanıyor, hem deplasman maçı falan. Hem 3 günde bir Arda kaldırabiliyor mu fiziksel durumunu en iyi antrenmanlarda hocası biliyordur. Biz çünkü dışarıdan görüyoruz. Şimdi 45 dakika çok iyi, ikinci yarı hiç yok sahada. Yani belki kondisyonla ilgili de bir şey olabilir. Belki Başakşehir maçında İrfan Can'ı göreceğiz. Ve Yani belki 45-45 Arda'yı kullanmak, yavaş yavaş temposunu arttırmak ve bir kilit açıcı olarak sonradan oyuna girip çözmeye ikna etmek de bir şey olabilirdi. Ama Jorge Jesus onu da çok az yaptı. Yani ikinci yarılarda, son 30'larda falan Arda'yı al maçı çözsünü de çok az yaptı. En azından o şekilde görseydik yine insanlar, futbol severler biraz daha kabul edebilirdi bu durumu bence.
Peki yani Başakşehir-Fenerbahçe maçı da çarşamba akşamı oynanacak. Sen de İrfan üzerinden, İrfan Arda kıyaslaması üzerinden bir girmiştin. Ben bir de Başakşehir-Fenerbahçe maçına dair de nasıl bir plan bekliyorsun? Jesus'tan ve Fenerbahçe'ye karşı belki Başakşehir'den Emre Hoca'dan, bir onu da duymak isterim.
Başakşehir'e biraz değinmek lazım çünkü çok kötü gidiyorlar. Galatasaray'ı yendiler kupada ama ligde 7 maçta sadece Ankara Gücü'nü yendiler. O maçta da Ankara Gücü bir sürü gol kaçırdı yani. 1-0 yenebildiler. Ama yine de iç sahada çok daha iyi bir takım Başakşehir ve Emre Belezoğlu'nun istifa etme ihtimali var. Yani bu maç belki de ya Fenerbahçe'yi bitirecek bu sezon ya da Emre Belezoğlu'nun Başakşehir kariyerini bitirebilir. Yani bir kırılma maçı bekliyoruz. Yani sonuca göre. Ben Başakşehir'in bu Galatasaray'a 7-0 kaybettikten sonra dağıldığını düşünüyorum. Zaten birçok oyuncusu ayrıldı. Bence Emre Belözoğlu çok iyi gidiyordu o haftaya kadar. Hem ligde hem Avrupa'da çok çok iyi gidiyordu. Kadro kalitesinde üzerinde performans veriyordu.
Gol yemeyen bir takım ya. Yanlış hatırlamıyorsam Sivas'a kaybettikleri maça kadar toplam bir gol yemişlerdi. Sivas'ta bu sene, o sene kaybettikleri ilk maç o sezon. Evet. Sezon.
Çok iyi gidiyorlardı ama bence o hırsı veya ilişkileri iyi yönetememesi, mağlubiyeti kabullenememesi kırdı takımı. O maç yüzünden bir sürü oyuncuyu kaybetti. Sadece 3 puan kaybetti. Sonuçta 7-0'da yenilseniz, 17-0'da yenilseniz 3 puan kaybediyorsunuz. Yani bu yüzden 5 oyuncu kaybetmeye gerek yoktu. Münir Kasımpaşa'ya gitti. Traore Premier Lig'e geri döndü, oynuyor adam. Gayet de iyi oynuyor.
Harika da gol attı.
Öyle mi? Onu bilmiyorum ama oynadığını biliyorum yani Aston Villa'da. Sonra Hasan Ali Kaldırım gitti. Ama bence en büyük kaybı Yusuf Endiyeşmi'yi göndererek yaşadılar. Çünkü o gittikten sonra savunmayla orta saha arasında da büyük bir yumuşama var. Çünkü orada tek fizik kalite koyan oyuncu, tek agresif oyuncu, tek güçlü oyuncu Yusuf'tu. Biglia veteran, Mahmut veteran, orta sahada yumuşak kalıyorlar. Berkay zaten oyun kurucu, yumuşak kalıyor. Stoperler Ahmet Tuğba ve Duarte de yine pozisyon bilgisi olan oyuncular ama onlar da yumuşak oyuncular. Ve bu maç belki de işte o Valencia'nın fiziksel zorlamaları, Serdar Dursun'un fiziksel zorlamaları ve bence bu maçta Crespo oynamalı Zayt yerine. Çünkü Başakşehir dediğim gibi orta saha çok yumuşak. Zayt'a göre Crespo tarzı fiziksel güçlü bir oyuncunun, baskı yapan, pres yapan bir oyuncunun bu orta sahaya iyi gelebileceğini düşünüyorum Başakşehir orta sahasına. Ve İsmail Crespo bekliyorum. İkisinin de fizik kalitesi yüksek çünkü.
Biraz voleybol oynayarak, yani fiziksel üstünlüğünü ortaya koyarak, fiziksel sert oynayarak hükmetmesi gerekiyor. Aynen. Planlıyor gibi düşünüyorsun.
Çünkü Başakşehir kırılma aşamasında. Yani oraya sert bir şey yapılırsa maçın başından itibaren.
Erken bir golde Başakşehir'in geri dönme mentali çok yok gibi bir noktayı anlıyorum.
Valla bu maçta bence her şey olabilir. Çünkü ben Başakşehir futbolcularının Emre Belezoğlu'nun tavrından rahatsız olabileceğini düşünüyorum. Küfür etmesi, atılması Galatasaray maçında, sanki oyunculara da benzer bir tutumu sergiliyor kendi oyuncularına ve bu yüzden de biraz o soyunma odasındaki güveni kaybetmiş gibi geliyor bana. Bu açıdan bence eşik olacak. Öbür tarafta yani Emre Belözoğlu'na benzer bir teknik direktör olan Tolunay Kafkas'a da değinmek istiyorum. Kendisini çok eleştirdim çünkü Ümit Milli Takım'da. Hazır Ankara Gücü maçını konuşmuşken az önce, onu da es geçmeyeyim. Çok eleştirdim, şimdi hakkını vermem lazım. Ankara Gücü'nün başına geçtiğinden beri Ankara Gücü gerçekten iyi durumda. Üçlü savunmaya döndürdü takımı. 3-4-2-1 şeklinde oynuyorlar. Ve çok da iyi performans alıyor. Kupada Trabzonspor'u elediler. İşte Fenerbahçe'ye son dakikaya kadar, penaltı pozisyonuna kadar iyi gittiler. Hala düşme potasından tam kurtulmuş değiller. Henüz hani net bir övgü için erken. Ama oldukça iyi bir giriş yaptığını ve bu üçlü savunmanın da Ankara Gücü'ne oldukça iyi geldiğini de söylemek isterim.
Genellikle Anadolu takımlarına bir hoca geldiğinde futbolcular ilk birkaç hafta, belki 1-1,5 aylık bir süre zarfında yüksek performans veriyor ve hoca orada kendini daha ben burada kalırım noktasına yaklaştığında biraz, tabir yanlış olursa özür dilerim ama, biraz skoy vermeye başlıyorlar. Şu anki Ankara Gücü bana bir, şu an hoca geldi, bir ritim tutalım, ondan sonra bir bakarız ne olacağını gibi bir havada vermiyor değil. Sanki Tolunay Kafkas evet bir olumlu etki yarattı ama ben biraz Anadolu takımı refleksi olarak da bunu görüyorum. Hani bir onu da söylemek istedim.
Ben de bu tip agresif hocaların, Tolunay Kafkas, Emre Belezoğlu gibi, ilk etapta o hırslı tutumlarının oyuncularına iyi geldiğini ama bilhassa bu tip acı mağlubiyetlerde de o hırslı tutum, yenilgiyi bilmemek, soyunma odasında bir takım yıpranmışlıklar yaratabildiğini düşünüyorum. O yüzden hem Tolunay Kafkas'ın hem Emre Belözoğlu'nun uzun vadeli takım çalıştırmayla ilgili problem yaşama ihtimallerini düşünüyorum. Yani Tolunay Kafkas'ta zaten gördük bunu. Belli bir kariyeri var zaten. Hı hı. Emre Belözoğlu'nun kariyer başı çok iyi başlamışken birden bu kadar darbe yemiş olması herhalde bununla ilgili diye düşünüyorum.
Anladım. Yani belki Fenerbahçe'den ayrılmasının, yönetim tarafından takımda tutulmamasının belki altındaki sebeplerden biri de buydu. Hani sadece tabeladaki. Çünkü tabelaya baktığında Emre Belözoğlu bir de tırnak içinde kulübün evladı denebilecek tipte biri. Belki sadece aslında Fenerbahçe'nin sürekli hoca değişimi gibi bir yerden de Emre'nin gönderilmesini okumamak belki sağlıklı olabilir. En azından benim dışarıdan gözlemim olarak onu belirtmek istedim. Bir de son olarak şunu sormak istiyorum. Ankara Gücü maçında çok tartışılan noktalardan biri de Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıydı. Penaltıyı sen haklı mı görüyorsun, yoksa bir hakem hatası mı var ya da gri bir bölge miydi? Nasıl bir yerde?
Bence penaltı ağır oldu. Penaltı değil bence pozisyon. Yine de o Hanusek'in ellerini koymaması lazım penaltıyı yapan oyuncunun. Çünkü bu tip durumlarda alınıyor. Gerçi artık var var ve varın tekrar iyi detaylı kontrol edip iptal etmesi lazım ama hakem kandırılabilir eğer savunma böyle hamleler yaparsa. Penaltı konusunda şöyle bir durum var. Galatasaraylılar Fenerbahçe'nin rekor sayıda penaltı atmasından dolayı isyanda. Fenerbahçeliler de Galatasaray'ın hiç kırmızı kart görmemesinden dolayı isyanda. Şöyle, Fenerbahçeli oyuncular kırmızı kart gördü çünkü sezon içerisinde ama Galatasaraylılar görmedi. Ve tam tersi de Galatasaray 8 penaltı atarken Fenerbahçe 16 mıydı, 17 mi?
16 i̇şte olmuş.
16 penaltı attı. Şimdi geçen Oğulcan da söyledi. Bu 16 penaltıdan sadece bir Arda'nın Beşiktaş penaltısı ve bir de bu penaltı. Ben tek tek bakmadım da Oğulcan'ın söylediğine göre diyorum. Sadece 2 tanesi itiraz edilebilir gözüküyor. Geri kalan normal gözüküyor. Benim de aklımda yok öyle hani bu pozisyonun nasıl penaltı çalındı diye. Evet, Fenerbahçe çok penaltı attı ama o 2 penaltı dışında hani 5-6 tane yanlış diyemiyorum yani.
Bu arada Jesus'un oyun direkt oyununda da bu penaltı kazanımı aslında Benfica döneminde ya da Brezilya'daki döneminde de denk geldiğimiz bir şeydi.
Çok kalabalık hücum etmenin durumu var. Ama Galatasaraylılar da diyor ki biz de en az o kadar ceza sahasına giriyoruz. Biz daha çok ceza sahasına giriyoruz ama biz alamıyoruz. Şöyle bir durum var. Fenerbahçe'nin ve Jesus'un kullandığı forvetler ikili mücadeleye girmeyi çok seven tipte forvetler. Mesela Batshuayi savunmayı hataya zorlar, ayak sokar, kafa sokar ve darbe almaya çok yatkın. Ve Valencia mesela dribbling zorlar. Aynı şekilde kafa sokar, ayak sokar, karambol yaratır. Faul almaya çok müsait. Joshua King oynadığı zaman o şekilde.
Serdar Dursun'da bile var.
Serdar Dursun'da benzer. Yani bütün forvetleri zaten hani Jesus o tip bir oyun anlayışı. Ve kanatlar da gelsin, onlar da dribblingle gelsin vesaire istiyor. Gerçi kanatları çok fazla penaltı alamadı herhalde ama hani çok kutuya o şekilde girmek, yani dribbling veya şeyle hızla girmek orada tabii çarpışmalar ve penaltılar çok yaratıyor. Ama bu ikili mücadele hırsı da aynı zamanda kırmızı kart da yaratıyor. Yani Batshuayi'nin gördüğü kırmızı kartı hatırlıyorum, Valencia'nın falan. Yani sonuçta pres yapmak için gidiyorlar ve sert giriyorlar. Valencia'nın Konya'da gördüğü. Galatasaray'da tam tersine fiziksel zorlamalarla ve driblinglerle değil de teknik ve oyun aklıyla oynayan bir takım. Galatasaray, Valencia ve Batshuayi'nin zorladığı gibi stoperleri hataya zorlama üzerinden değil, Icardi'nin mesela Kayseri'de attığı gol gibi akıl üzerinden gol atıyor. Oyuncuların yüksek teknik ve yüksek tecrübesinden, mentalinden yararlanıp goller atıyor. Bu da daha az penaltı almasına biraz sebep olabilir. Daha az zorluyor çünkü. Ama Galatasaray'ın daha az kırmızı yemesi de normal. Çünkü Galatasaray Fenerbahçe kadar çarpışan bir takım değil. Daha sabırlı oynayan, daha akılla oynayan bir takım. O yüzden iki tarafın da itirazları %100 karşılamıyor bence. Ama Galatasaray'ın şöyle bir şeyi var. Galatasaraylılarda zaten şey görmüyorum. İyi izleyen, aklı başında olan Galatasaraylılardan kastediyorum. Fanatik olanlardan değil. Şey demiyorlar, Fenerbahçe niye bu kadar penaltı attı demiyorlar. Bizim niye benzer penaltılarımız çalınmadı deniyor. Galatasaray'ın hakikaten yani 3-4 tane penaltısı var. Özellikle sezon başında verilebilecek olan seviyede verilmemiş olan penaltısı var. Onlar da eklense hani Galatasaray'da 12 tane falan atardı. Bu penaltı sayısı geçmiş sezonlarda yok. Hani bir takım 12 tane atsın, öbür takım 16 tane atsın. Bu kadar çok yok. Ama şunu da söyleyeyim. Şimdi verilmeyen de var. Mesela Karagümrük maçında Valencia'nın verilmeyen penaltısı da var. Hani iki tane fazladan verildi diyoruz ama bir tane de eksik de var yani yakın dönemde. Ben bunların olması gerektiği, yani en az 15 ise 15, 16 tanesi 16 tane atılması gerektiğini düşünüyorum o penaltıları. Çünkü bizim ligimizdeki rakip savunmacılar çok amatör yani.
Bir yandan da hakemler temas çalmayı fazla teşni Süper Lig'de.
Evet, bizim lig zaten yumuşak oynuyor. Premier Lig gibi değil. Yani normal faullerde de öyle. O yüzden verilmesi gerekiyorsa da vermen gerekiyor. Bir de bizim ligde bütün Anadolu takımları, hatta büyük takımlar da öyle. 10 birim parası varsa 9 birimini forvet harcıyor, 1 birimini stopere harcıyor. Aldığı stoperler çok kalitesiz. Altyapıdan da doğru düzgün yetişemiyor. Çok kalitesiz oldukları için de çok sakarlar ve çok penaltı yapıyorlar. O yüzden o açıdan da doğru geliyor bana. Yani iki tarafın da isyanında %100 haklılık yok bence. Öyle açıklayayım.
İki taraf da eşit haksız. Bir yerden Galatasaray Kayseri'ye geçiyorum açıklama için de teşekkür ederim.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. POD B Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Bu arada Galatasaray Kayseri'de önce bir Icardi'yi övmek, daha sonra övmeni ya da ona dair yorumunu duymak istiyorum. Çünkü kabul edelim ki maalesef depremden sonraki süreçte Icardi bir performans kaybı yaşadı.
3 maç kötü oynadı bayağı.
Ya misal bu maçtaki Icardi Konya maçında yarısını bile oynamış olsa Galatasaray farklı bir sonuçtan bahsedebilirdi bence.
Çok doğru. Evet.
Çünkü yani attı, attırdı, top çalmaları misal Raşitsa'nın golünde Oliveira topu çalıyor oradan 3. bölgeden 2. bölge 1. bölge arasına geliyor oradan alıyor tek pasla çıkarıyor sağdan alıyor vesaire. Icardi hem atıyor hem attırıyor hem savunmaya destek oluyor. Icardi çok hırslı ve istekli bir şekilde bu maça dahil oldu. Ama şöyle bir nokta var. Hani Icardi zaten Kayseri maçını kıran isimlerden biriydi ama biraz araştırma yaparken şunu fark ettim. Sarı kart sınırında ve çok kritik bir Beşiktaş maçı yaklaşıyor. Hatta bundan yıllar önce Felipe Melo'nun abi ben sarı kart yiyeyim mi diye bir Hamza Hoca ile bir durumu vardı. Hamza Hoca da diyor yok kart falan yeme bana her maçta lazımsın konusu. Yani şu fikir de gelmiyor değil bazen aklıma. Hani tamamen burada komple teorisi. Ben burada sarı kartı göreyim, bir maç durayım, ondan sonra Beşiktaş'a mı kendimi saklayayım falan. Yani şöyle bir şey olsa gerçekten gülerim. Bunu tamamen komple teorisi olarak söylüyorum. 80. dakikada Galatasaray Alanya'ya gol atar, Icardi forma çıkarır.
Bilemiyorum. Yani bence Icardi kart görmese olur ya. Yani çünkü çok böyle ikili mücadelelere giren bir oyuncu değil. Çok kart tehdidinde olan mesela Sacha Boey da ceza sınırında. Sacha Boey'un cezalı duruma düşme ihtimali çok yüksek. Çünkü çok temaslı oynuyor, çok agresif oynuyor. Çok çarpışıyor, çok kart görüyor oyuncular. Ama Icardi'nin bu kadar görmemesi lazım zaten. Çünkü yumuşak oynuyor, zorlamıyor o kadar. Aklıyla oynuyor, tekniğiyle oynuyor. O yüzden Icardi belki sezon sonuna kadar götürebilir. Ceza sınırında. Performansına değindin. Bence Başakşehir'e elenilen kupa maçında da çok iyi oynadı Icardi. Ve Galatasaray işte yıldızlar topluluğu falan ya. Bu bir rehavet yaratır mı diye hep bir endişe duyuluyordu Galatasaray'da. Bu kadar yıldız oyuncunun. Bence bir maçta yarattı o da o Başakşehir maçı. Maç 2-1 iken de 2-2 iken de birçok gol pozisyonu kaçırıldı. Penaltılar falan kaçtı. Orada oyuncuların savunma konsantrasyonu hep çok düşüktü Ant. Ve herkes şey diyordu yani evet 2-1 mağlubuz ama herhalde 2 tane atıp çeviririz. Hep o hisle oynadılar ve 80'lerde 3.'yü yedikten sonra da çeviremediler. Gerçi gene çeviriyorlardı direkten döndü. Hani kalite var çevirmek için fazlasıyla ama hem hakem kararları Galatasaray'ı eledi hem biraz da o rehavet eledi. O kadar oyuncunun rehavete girdiği yerde sağ dışındaki çıkan haberler yüzünden Icardi'yi hep şey diye düşünüyor insanlar. Kolay rehavete girer, istikrarsız oyuncudur, güvenilmez oyuncudur falan diye düşünüyorlar. Ben hiç öyle olduğunu hissetmiyorum saha içinde. Aksine saha içinde son derece konsantre görüyorum her zaman. Kötü oynadığında da konsantre görüyorum. Yani kötü oynadığında da elinden geleni yapmak istediğini görüyorum. Saha dışında o haftalarda pek kendine bakmamıştır, ritim kaybetmiştir falan filan ama mesela o Başakşehir maçında da elenilmesine rağmen elinden geleni yaptı. Ve bu maçtan sonra, Kayserispor maçından sonra Icardi'nin bir açıklaması var. Başakşehir mağlubiyetinden sonra reaksiyon göstermemiz önemliydi diyor. Bu final haftalarında olsun, bu kritik eşikte olsun onu oldukça konsantre görüyorum ve bizim ligin en kaliteli oyuncusu bence. Ona sahip olduğu için de Galatasaray büyük bir şampiyonluk avantajına sahip. Bir yandan da mesela Fenerbahçe'de Altay sakatlandı, ameliyat olacak. Geçen sene Altay yine sakatlanmıştı bir önceki sezon. Ve Altay sakatlandığında yerine bir dönem Berke oynamak durumunda kalmıştı. O dönemde bence Fenerbahçe yarıştan koptu. En önemli, en kritik durumlardan biridir. Yani Altay beğenilir beğenilmez ama Fenerbahçe'nin yedekleri Altay'ın çok altında. Hem geçen seneki Berke hem şimdi İrfan Can. Ve İrfan Can'da şöyle bir eksik var bilhassa. Savunma arkasına atılan toplara çıkma konusunda yanlış kararlar veriyor. Ya çıkılmayacak toplara çıkıyor, gereksiz karamboller yaratıyor. Ya çıkılacak topa çıkmıyor Ankara Gücü maçında yediği gol gibi. Daha onu erken sezip o golü engelleyebilirdi Alisov'dan önce. Buralarda hatalar yapıyor. Ve Fenerbahçe'ye karşı da rakipler hep savunma arkası top atıyor. Çünkü Fenerbahçe savunma hattını çok öne çıkarıyor. Ben bu Altay sakatlığının da bu şampiyonluk yolunu etkileyebileceğini düşünüyorum ayrıca.
Peki şöyle bir nokta da var. Mesela savunma arkası pozisyonlardan bahsetmişken bu maçın aslında bir nevi kilidini savunma arkasına atılan toplar çözdü. Çağdaş Hoca biraz daha takımın savunma hattını önde kurdu. Yani ikinci bölgeye yakın bir savunma hattı vardı Kayseri'nin. Ama yenen 6 golün 4'ü penaltılardan biri de dahil olmak üzere savunma arkasına atılan toplar. Burada aslında biraz şunu sormak istiyorum. Galatasaray zaten sezon başından bu çok zorlandığı halde domisin golleriyle kazandığı maçlarda savunma arkasına gidebilen bir takımdı. Orada biraz daha ağır kaldığı için zorlanıyordu. Galatasaray'da savunma arkasına giden toplar ya da direkt oyun Okan Hoca'nın en keskin planlarından biri gibi gözüküyor. Ama hani bu plan atıyorum bir Beşiktaş'a karşı, Beşiktaş oradaki kader maçı gibi bir yerde ya da sezonun son maçı olan Fenerbahçe maçında bu ters tepebilir mi? Ya da bu planın karşısında durabilecek bir takım var mı Türkiye'de? Çünkü zaten savunma dörtlüsün çok güven veriyor. Toplam 19 gol yemiş bu sene.
Evet. Aslında ana planı değildi bu Galatasaray'ın. Ana planlarından bir tanesi mesela ön alan baskısıydı. Kayserispor buna iyi çalışmış ve ön alan baskısını Galatasaray'ın pasifize etmeye çalıştılar. Orada bir problem yaşamadılar. Ve ilk 15 dakikada iyi başladılar. Savunmayı öne çıkaralım ve Galatasaray'a baskı yapalım dediler. Çünkü Galatasaray geriden oyun kurmakta sıkıntılı. Fakat Galatasaray'da baskı yaptığınız zaman da savunma hattınızı öne çıkardığınız zaman da o dediğin gibi savunma arkasına iyi sarkma olayı var. Çünkü hem Raşit'e sarkabilir hem Kerem sarkabilir hem de Icardi o kadar hızlı bir oyuncu olmasa bile çok zeki bir oyuncu olduğu için sağa sola çok iyi deplase oluyor. Çok iyi kaçıyor ve ilk golde zaten yani Kayseri baktı 15 dakika ilk gol 18'de gelmişti. İlk 15 dakika Kayseri baktı aa çok iyi her şey. İstediğimiz gibi baskı kuruyoruz. Hiç Galatasaray top çeviremiyor, top oynayamıyor. Stoperleri orta sahaya kadar çıkardı. Kerem'in bir topu, Icardi bir müthiş sarktı ve gol kırıldı oradan sonra da. Galatasaray'ın hani B planını da işletebilmesi açısından sadece ön alan baskısıyla sonuca gitmek değil, rakip kendisine baskı kurduğunda arkaya da toplar atabilmesi açısından B planıyla 6-0'lık bir galibiyet alması Galatasaray'ın zenginliğine dair, yani oyun zenginliğine dair de Galatasaraylılar için sevindirici bir maçtı bu bence.
Galatasaray'ın olumlu noktalarından bahsetmişken bir de biraz böyle gri bölgede bir konu vardı. En azından araştırırken onu fark ettim. Victor Nelson'un maçın hemen santrasında yaptığı bir faul var. O faulde hani sarı kart çıkmasına dair çok fazla yorum okudum. Kartsız da geçilebilirdi vesaire dendi ayrı. Ama asıl ilk yarının sonunda TMA yaptığı bir faul var. Hani orada gerçekten ortadan ayrılmış bir spor yorumcusu kitlesi gördüm. Bir kısım net kırmızı kart çünkü gole gidiyor diyor. Bir kısım orada topu alabileceği mesafesi var. Sarı kart doğruydu diyor. Sarı kart mıydı sence pozisyon hakkı yoksa kırmızı mıydı?
Biraz şey kurallara göre yorumlanabilecek bir şey. Hakemlerin, eski hakemlerin ne dediğine baktım kuralları daha iyi bildikleri için. Havadan gelen topu kontrole almadığı için oyuncu direkt kırmızı verilmemesi gerekiyor dediler. Herhalde kural öyle. Yani top Tiam'ın ayağına değmiş olsa ve Tiam topu ayağına almış olsa ve onu da indirmiş olsa Nelson direkt kırmızı kart zaten. Ama topun nereye düşeceği belli değil. Top havada henüz oyuncular düştüğünde Tiam'ın kontrolüne geçmemiş durumda. Belki çok kötü kontrol yapacak, bilmiyoruz. Belki sırtına çarpacak. Onları bilmediğimiz için sarı kart olması gerektiği yönünde hakemler, Fırat Aydınus vesaire öyle demiş herhalde. Onlar daha iyi biliyordur. Yani öyle çok detay hakem kuralına girmeyi mantıklı bulmuyorum. Adamların hayatı bu yani, işi bu. O yüzden herhalde onların dediği gibidir diyorum.
Bir de zaten Alanya Galatasaray maçı var. Sezonun ilk yarısındaki maç gerçekten sabır testi bir maçtı Galatasaray taraftarı için. Ve aslında futbol severler için de çünkü biraz hakem öne çıkmıştı maalesef. Ben bu seferki maça dair biraz da analizini isterim duymak.
Aslında bugünden bakınca o gün anlayamadığımız kadar önemli bir maçmış. Hem saha dışında hem saha içinde çok büyük kırılma yaratan maç oldu bu Alanya maçı. 2-0 öne geçtikten sonra 2-2 bitmesi tabii ki Galatasaraylıların saha içinde düşünmesini çok engelledi doğal olarak. Çünkü bir sürü hakem kararı çok öne çıktı. Ali Palabıyık böyle bireysel bir şova dönüştürmüştü işte. Ama şöyle bir durum var Ant. O maçta Galatasaray ideal hücum dörtlüsünü buldu ve o kırmızı kart olayları olana kadar Galatasaray hiç olmadığı kadar müthiş bir hücum zenginliğiyle oynamıştı. Oradaki hücum dörtlüsü şuydu: Raşitsa, Mertens, Kerem, Icardi. Galatasaray'ın ideal dörtlüsü. O puan kaybedilen Alanya maçında geçilen düzen, işte tam bir yarım sezon oldu. Tekrar Alanya maçına geldik. Orada 18 maç geçti Galatasaray adına. O Alanya maçı bir beraberlik, bir de Konya mağlubiyeti, geri kalan 16 maç galibiyet. Yani aslında Galatasaray çok acı çekti orada. Ama acı çektiği gün de saha içinde kendi doğrusunu buldu. En optimumunu buldu. Ve ondan sonra da zaten işte 60 küsur yıllık Süper Lig tarihinin galibiyet rekorunu da kırdı o takım. Dolayısıyla bir yandan böyle hakem kararlarıyla çok hatırlandığı kadar aslında saha içinde de kırılma maçı. Bu maça çok benzer bir maç şeyde var. 2011-12 sezonunda Fenerbahçe-Galatasaray maçı. Pardon, Galatasaray-Fenerbahçe iç sahada oynanan.
3-1 miydi?
3-1 biten maç. Orada da mesela Fatih Hoca sistemi değiştirmişti. 4-4-2'ye geçmişti. İki kanat oyuncusunun iç olduğu. Ve çok dominant bir galibiyet gelmişti. O sezonda çok başarılı bir şekilde devam edip şampiyonlukla taçlanmıştı Galatasaray adına. O maç ne kadar böyle doğruyu bulma maçıysa, bu Alanya maçı da, ilk Alanya maçı da o kadar bu senenin doğruyu bulma maçıydı. Ve şimdi de rövanşı oynanıyor. Ama rövanşı o kadar kolay olmaz. Çünkü Alanya Spor iç saha ile dış saha arasında en belirgin fark olan Süper Lig takımı. İç sahada 25 puan toplamışlar. Dış sahada sadece 7 puanları var. Dış sahada sadece bir galibiyet alabilmişler. İç sahada ise sadece 3 kere yenilmişler.
Ancak şöyle bir şey var. Bu Farioli döneminin biraz etkisi. Şu an Ersun Yanal Alanya'nın başında ve Ersun Yanal, yani ben Eskişehir Spor taraftarı olduğum için biliyorum, bizde olduğu dönemde direkt hücum oynatan, Gençler Birliği'nde öyle, Fenerbahçe taraftarının kalbinde yer kazanmasını sağlayan şampiyonluktaki oyunu öyle, hücum oynatan bir teknik direktörden hani 11-0-0 gibi bir noktaya geçti. Full savunma oynuyor.
Evet.
Hani Jose Mourinho bile otobüsü bu kadar park etmeyelim dedirtebilecek bir noktada.
Türkiye'ye
bu biraz olumsuz yansıyabilir belki futbol şeyine de.
Türkiye'ye altılı savunmayı en net şekilde gösteren hoca oldu. Yani daha önce hiç görmemiştim altılı savunma anlayışı. 6-3-1 oynatıyordu Antalyaspor'da. Gerçekten yaşlılığıyla gençliği bambaşka iki insan gibi. Gençken çok daha hücumcuydu. Son dönemde çok daha savunmacı. Bu sene de öyle yani. Fenerbahçe'ye de çok savunmayla çıktı. 2-1 kaybettiler. Gerçi son 10 dakikada penaltı golüyle yenildiler. Oradan puan da çıkarabilirlerdi pekala. Hatta maç 1-1 iken Yunan oyuncunun kaçırdığı net bir pozisyon da vardı. Ama yine de çok savunma düşünen, kendi ikinci bölgesinde çok sabreden, Bülent Korkmaz'ı belki sayabiliriz bu kadar defansif anlayışta son yıllarda. Ersun Hoca da öyle oldu. Yine böyle bir maç bekliyorum açıkçası. Ben Emre Belözoğlu'nun da Fenerbahçe'ye karşı böyle oynayacağını düşünüyorum ayrıca. Çünkü o da Galatasaray'ı kupadan elerken benzer şekilde ikinci bölgede çok bekleyip kontralarla denemişti. Yani iki rakip, yani Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu, belki son maçları olabilir ikisinin de çünkü çok kötü gidiyorlar. Veya şampiyonluğu kaderini belirleyebilirler. O yüzden çarpıcı bir hafta olacak.
Ya bu arada sen bunu söylerken biraz da komik bir istatistikle karşılaştım. Ersun Yanal'ın 27 Şubat'ta Alanya'nın başına geçtikten sonra kazandığı tek maç Başakşehir'e karşı 1-0'lık maç. Bu arada Emre Belözoğlu'nun ben hani bu maçtaki performansından bağımsız bunu sürekli Conte'de duyardık ya, Chelsea döneminde özellikle. Hani soyunma odasını kaybedersen hani ne yaparsan yap çok bir şansın kalmıyor. Özellikle Traore, Hasan Ali durumunun çok olumsuz yerlere gittiğini görüyoruz. Çünkü Başakşehir hakikaten keyif veren bir takımdı. Yani Fiorentina'yı burada diz çöktürebilen bir takımdan. İstanbulspor'a etkisiz kalarak kaybetmeleri hoş değil elbette. Zaten Avrupa'ya da veda ettiler. Üzücü bir durum diyerek rolleri değişelim.
Evet, şimdi rolleri değiştirdik. Ben sana soracağım. Basketbolda, voleybolda da güzel şeyler oldu. Voleybolda finale kaldı Türk takımları. Ve kadın basketbolda Fenerbahçe Euroligi kazandı. Hangisiyle başlamak istiyorsun?
Basketbolla başlayalım. Hatta ben Fenerbahçe Alagöz'ün daha doğrusu başarısını ekstra tebrik etmek istiyorum. Zaten Fenerbahçe'nin basketbol şubesi hem kadınlarda hem erkeklerde fazlasıyla başarılı. Ki bunun da şöyle bir artık sonucu oluştu. Fenerbahçe basketbol takımı hem kadınlarda hem erkeklerde Euroleague kazanmış ilk ve tek kulüp olarak. Aslında ne kadar da buraya yatırım yaptığını gösteriyor ki Fenerbahçe'nin kadın ve basketbol takımının bütçesi yanlış bilmiyorsam 5 milyon dolar bandında. Yani 5 milyon doları buraya ayırmak gerçekten bir spor kulübü mantığının iyi göstergelerinden biri. Ancak Euroleague'in erkek tarafına geçtiğimizde o kadar iyi konuşamayacağım Fenerbahçe'ye dair. Çünkü yani geçen hafta Oğulcan demişti ya burada yine kaybederiz bir şey olur. Hakikaten oluyordu. Hani Baskonya Olympiakos maçında Olympiakos her takımdan 1,5 gömlek yukarıda olmasa Fenerbahçe bugün playoff'ta değildi. Hani şu tabir vardı biraz hani Fenerbahçe taraftarından da şakayla karışık özür dileyeceğim. Fenerbahçe bir ölüm kalım maçında daha öldü. Kızılyıldız'a karşı uzatmaya giden maçta zaten uzatmaya gitmemesi gerekiyordu. Yani çok daha rahat kazanabilirdi. Maç boyu gerideydi. İstediğini oynayamadı. Uzunlarda zaten etki gösteremedi. Bu nasıl oldu anlamış değilim. Çok daha kalıplı bir takım Fenerbahçe. Velhasıl Kızılyıldız'a bir şekilde kaybetti. Allah'tan Olympiakos Baskonya'yı yendi de playoff'a adım atabildi. Ama şöyle bir şanssızlığı var Fener'in. Playoff'a 8. sıradan girdi. Bu demek oluyor ki Euroleague'in liderine en güçlü takımıyla eşleşiyorsun. Bu da Olympiakos. Ve Olympiakos gerçekten hani aralığın sonunda biz bu sene kendimiz bir yerde hata yapmadığımız sürece kupayı kimseye bırakmayacağız tavrını çok net gösterdi. Beyaz sezon vardır hatırlarsın belki Euroleague'de Efes'in uçup kaçtığı ama Covid sebebiyle bitirilmeyen sezon. Olympiakos o Efes'ten daha dominant oynuyor şu an ve bu takımın karşısında Fenerbahçe'nin değil bir maç almak umarım bunlar tutmaz bu dediklerim. Elbette Fenerbahçe'nin başarılı olup Litvanya'da Kaunas'ta yerini almasını isterim ama ben herhangi bir çeyrekte bile dominasyon ya da bir ağırlık koyabileceğini maalesef çok sanmıyorum. Aralarında bir seviye farkı var. Bir yandan da Fenerbahçe'nin kısa rotasyonunun problemli olduğunu biliyoruz. En yırtıcı oyuncularından Will Beck'in sakat. Büyük maç seride olamayacak. Uzuna geldiğimizde Devin Booker sakat. Oynayıp oynayamayacağı soru işareti. Dechampierre'e geliyoruz. Dechampierre'e geldiğimizde yani tamam oynuyor. Hatta Efes maçıyla birlikte parkeye döndü ama sağlığı maalesef o kadar da yerinde değil. Ki buna rağmen etki edebiliyor. Şimdi bunlar birleştiğinde zaten Nemanja Bjelica bu sezon hiç gelemedi sahaya üzülerek. Yani ne bileyim Antetokounmpo biraderlerin Kostas'ı da aynı şekilde. Fenerbahçe zaten bir sürü defosu olan ama o defolardan bir şekilde sonuç çıkartmaya uğraşan bir takımdı ama o Olympiakos'a tutmaz. Yani süpürülme ihtimali çok yüksek.
Ama sezon başı itibariyle baktığın zaman şu an sezon iyi diyebilir misin?
8. sıradan playoff başarı mıdır? Önceki sezon playoff'a giremediği için gelişimdir ama Fenerbahçe için başarı kavramı bence Final Four için mücadele etmektir. Bu arada bu dediğim çok ikiyüzlü bir cümle olacak. Bunun farkındayım ama Fenerbahçe Kızıldız'ı yense 5. oluyordu ve Monaco ile eşleştiğin şansı var.
Evet.
Ama hakikaten bu ölüm kalım maçlarını bu kadar kaybederek olmuyor. Hakikaten olmuyor. Yani o bir sonraki adımı alamıyorsun. Şapkadan tavşanlar çıkarmaya ihtiyacı var. Çünkü tek başına tavşan yetmeyecek.
Bakalım. Umarım olur.
Diğer eşleşmeleri de ben çok ufak şey söyleyeyim. Barça, Žalgiris, Kaunas, Sijaskevičius. Žalgiris'e karşı eleneceğini çok sanmıyorum. Žalgiris bu arada böyle boğaza kaçan sinek gibi bir takım. Kolay kolay böyle tüküremezsin. Öksürtür seni sürekli. Ama bir şekilde çıkarabilirsin onu. Žalgiris'i de bir şekilde elenir ama böyle süpürüleceğini çok sanmıyorum. Yani böyle 4 maç üzerinden bir 3-1'lik Barça galibiyeti beni şaşırtmaz. Ben bu Final Four'a dair en riskli tahminimi burada yapacağım. Bir Obradovic sevdalısı olarak çok severim Obradovic'i. Şu anki Partizan gerçekten aldı gidiyor. Çok güçlü ve çok güvenli oynuyorlar aslında güçlüden ziyade. Şu an Kevin Panther zaten topçuydu ama Euroleague'in clutch yani maçın son 2 dakikasında en eline güveneceğin 1-2 oyuncusundan birine dönüştü. Çok zor farkındayım ama bir şekilde ilk 2 maçtan birini İspanya'da çalarsa 2 maç üst üste Sırbistan'da kazanıp seriyi 3-1 ile alabilir. Monaco Maccabi harika bir seri olur. Kim kazanır bilmiyorum ama büyük ihtimalle bu seride maç kaçırmamaya çalışacağım. Hakikaten Adana Demir Adana Demir maçı gibi bir şey olacak. Hakikaten çok keyifli iki takım.
Güzel.
Bir de NBA kısmı var. NBA'de şöyle ilk maçlar biraz playofflar başladı bu arada. Sizin geçen hafta dediğiniz Lakers'ın şansının yüksek olduğu tahmini ilk maçta doğru çıktı. Memphis'e karşı bayağı bully ball oynayarak pot altına omuz ata ata kazandılar maçı. Ama şaşırtıcı noktalardan biri Miami-Milwaukee maçında Yannis'in sakatlığından sonra birinci giren Milwaukee'nin Miami'ye kaybetmesiydi. Seriler henüz daha bir tempo tutacak ama gerçekten şunu söylemek için aslında biraz NBA'yi bu yüzden konuşmayı istedim. NBA playoffları belki de en keyifli spor organizasyonu olabilir. Bunu şöyle bir yerden söylüyorum. Rekabet seviyesi ve zeka seviyesinin birleştiği noktada tam odaklandığınızda bir spordan alabileceğiniz maksimuma yakın verim NBA playofflarında olabilir. O yüzden vakti olanlar zaten dörder maç oynandığı için genelde hafta sonu 8'e ve 10'a da maçlar konuyor. Vaktiniz olursa izleyin derim ve voleybola bakalım.
Hı hı.
Voleybolda Fenerbahçe yine Fenerbahçeli yaptı. Yani Fenerbahçe taraftarında böyle sürekli şey yapıyorum gibi oldu. Özür dilerim. Ailesi Fenerbahçeli bir insanım ama maalesef böyle. Şaka bir yana Fenerbahçe ilk maçta Vakıfbank'ı deplasmanda 3-0 yenmişti ve bayağı hani dağıta dağıta yenmişti. Ancak kendi sahasındaki maçta 3-0 kaybetti. Ve 3-0'ın 3-0'ında şöyle bir kural var voleybolda. Altın sete gidiyor. Bu arada şurada şöyle bir detayı da vereyim. Tabii maç 3-0 değil 3-1 bitse yine altın sete gidiyor. Çünkü 3-0 ile 3-1'in puanı aynı. Orada puanlama üzerinden gidiyor. Ve altın sete gittiğinde Fenerbahçe 3-0 kaybedebileceği bir maçı 4-0 kaybetti. Bu da maalesef bir Fenerbahçe hareketi oldu. Hiçbir şekilde varlık gösteremediler. Yani ilk setten itibaren hiç ortada yoktu. Üzücü bir şey. Yani bu kadar bir hafta öncesiyle bir hafta sonrasının bu kadar siyah beyaz olması üzücü. Fenerbahçe taraftarı için de can sıkıcı olsa gerek. Vakıfbank gerçekten Real Madrid gibi bir şeye dönüştü voleybolun. Kötü olsun iyi olsun fark etmiyor. Final kokusunu aldı mı kazanıyor. Novara Eczacıbaşı maçı. Ben bu arada şampiyonluk adayım Eczacıbaşı. Çok güçlüler. Yani ilk maçta İtalya'da Novara'ya kaybettiler 3-2. Ama kaybederken bile iyi oynayan taraf Eczacıydı. Bu maça geldiğimizde 3-0'la hani set vermeden kazandılar ve Türkiye finalinin gerçekleşmesini sağladılar. Ancak bir tane de maalesef çok üzücü bir haber de maçtan bir gün sonra sabah ulaştı. Eczacıbaşı'nın rakibi Novara'nın 18 yaşındaki çok gencecik bir voleybolcusu Hulya Ituma Burhan Felek Spor Salonu'nun oradaki otelde 5. katta kalıyormuş. Ve sabah 5-5.5 saatleri civarında otelin 5. katından aşağı düşerek hayatını kaybetti. Bildiğim kadarıyla soruşturma sürüyor ne nedir bir şey diyemeyeceğim. En üst hani bir haber gelmedi. O da çok üzücü bir haber. Hani hem voleybol camiasının hem spor camiasının hem İtalyan halkında bir taraftan başsağlığı dilememiz gerekiyor.
Evet.
Ve yani alt yaşlarda potansiyeli yüksek olduğu söylenen bir sporcu biraz da izledim maalesef. Bu diğer sporlarda böyle.
Ağzına sağlık Hanım.
Teşekkür ederim. Umarım Süper Lig'de acı çektirmemişimdir.
Yok gayet iyiydi. Teşekkür ediyorum desteklerin için.
Ben teşekkür ederim.
Bu hafta Oğulcan yoktu. Ant kademeye girdi. Aratmadı sağ olsun. Gelecek hafta yine karşınızda olacağız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.